Güne bakan. Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Tuna boyundan köşemiz var. Tarih boyunca Balkanlar, tarihiyle, coğrafyasıyla, insanıyla Türk edebiyatının önemli konularından biri oldu. Rumeli, klasik ve modern Türk edebiyatında zengin bir anlam ve imge dünyasıyla yaşamaya devam ediyor. Bu konunun önemli bir bölümünü de Tuna Nehri'ni merkez alan şiirler ve romanlar oluşturuyor. Balkanları baştan başa geçen Tuna, hem fiziki özelliği hem de tarihi önemiyle Rumeli denilince ilk akla gelenlerden. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Atipler telefon konuğumuz olacak. İlk bölümümüzde Tuna'ya yazılan şiirleri ve romanları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Söz Uçar köşemizle sizlerle birlikte olacağız. 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'la Bizans İmparatoru Roman Diyojen arasında yapılan Malazgirt Savaşı Türkler için zaferle sonuçlandı. Bu zaferle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Bu yıl bu büyük zaferin 950. yılını kutluyoruz. Türk'ün kutlu zaferi Malazgirt Zaferi'nin 950 yılı anısına yazılan Malazgirt Günlükleri kitabını konuşacağız. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı, yazar Profesör Doktor Mustafa Alican'la. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz. Tuna Boyundan. Güne Bakan'da Tuna Boyundan köşemizle yayınımız başladı sevgili dinleyicilerimiz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tuna'yı konuşurken her zaman iyi oluyorum ben kendi adıma. Çok seviyorum çünkü anlattıklarınız da böyle sanki o Tuna boyunda gerçekten yürüyormuş, gezintiye çıkmış gibi hissediyorum kendimi her defasında. O yüzden
güzel.
Sağ olun, var olun.
İnşallah fiziken de Tuna boyunda yürümeyi Cenab-ı Hak nasip eder.
İnşallah.
Eğer şu ana kadar yürümediyseniz. Daha ileri gidelim. Tuna boyunda yürümeyi ve Tuna boyunda yürürken de abdest almayı, Tuna suyuyla abdest almayı Cenab-ı Hak nasip eder.
Amin
inşallah.
Değerli hocam. Allah mı söyledi bilmiyorum. Çok büyük arzumdur benim. İnşallah bir gün gerçekten nasip olur o topraklara bizzat görmek. Hem de gördükten sonra dinleyicilerimize anlatması daha bir keyifli olur, daha bir güzel olur.
Evet.
O zaman böyle İnşallah. Bambaşka daha eğlenceli, güzel yayınlar yaparız inşallah.
İnşallah güzel de olacaktır diye temenni ediyorum.
Sağ olun değerli.
Dua ediyorum bu nasip olsun.
Ay sağ olun, eksik olmayın.
Evet nasip etti. İnşallah önümüzdeki programlarda konuşacağız Tuna şehirlerini. Bunlardan en gözde olanı, tabii Viyana'yı saymıyorum. Hı hı. Budapeşte bir en gözde olan. Bir de bizim bu tarafta Silistre'dir, Vidim'dir, Rusçuk'tur. Bunların hepsi Tuna boyunda ve Tuna boyunun önemli şehirleri, önemli kaleleri. İnşallah onlardan biri nasip olur
İnşallah
da.
İnşallah hocam. Siz hangilerini gördünüz?
Ben saydıklarımın hepsini gördüm.
Gördünüz. Neler hissettiniz yani, gittiğinizde Tuna boyunda yürürken?
Görerek konuşuyorum. Şöyle, bu programa başladığımızdan beri söylüyoruz. Sıklıkla gerçekten de fiziken de gördüğümüz zaman aynı duyguları yaşıyoruz. Tuna bir su yolu, bir nehir olmanın çok çok ötesinde. Her ne kadar Batılılar Roma İmparatorluğu'nun ve Batı'nın pisliğini Karadeniz'e taşıyor deseler de bizim için öyle değil. Bizim için Tuna bir medeniyet taşıyor. Özellikle de Karadeniz'den Avrupa'nın içlerine doğru adalet, istimalet ve bir arada yaşama kültüründen oluşan yüksek bir medeniyeti taşıyor. Buna birçok uygulamada Batı'ya bu anlamda biz örnek olmuşuz. Bu medeniyeti taşıdığını düşünüyoruz ve gerçekten de bir sudan, bir nehirden çok daha fazlası. Bunu hissediyorsunuz.
Evet. Sizin anlattıklarınızla daha çok hissediyoruz hocam.
Evet, geçtiğimiz programlarda da bunu hatırlarsanız dile getirdik. Bu evet. Özellikle Cumhuriyet döneminde yazılan şiirlerde. Bakın Sezin Hanım, bu şiirlerdeki birçok şeyi Tuna'yı görmeyen abartı sanabilir. Hatta o kadar da değil canım. Hani dağlarca geçen hafta söyledik, her şey diyor Tuna ile alakalı.
Evet.
Şöyle düşünülebilir, o kadar da değil. Ama hayır, o kadar. Hatta eksiği olacak kadar.
Fazlası, eksiği var fazlası.
O kadar, evet. Eksiği var, fazlası yok diyecek kadar, o kadar. Gerçekten bizim için Tuna, bütün bu fiziksel görüntünün arkasında bir medeniyetin, bir dünyaya adaletle, dünyaya istimaletle, dünyaya bir arada yaşama kültürüyle hakim olmuş ve bu parametreler üzerinde kurulan bir medeniyetin yatağı. Bizim için o bakımdan Tuna önemli, o bakımdan Tuna bizim için farklı.
Evet.
Diye düşünüyoruz.
Evet değerli hocam. Şiirleri konuştuk. Bugün de biraz romanlara değineceğiz galiba, değil mi?
Evet, biraz romanlara girelim, şiirlere yine konuşuruz. Şiirler yedeğimizde dursun, elimizin altında dursun. Geçen haftaki programda çok kısa olarak bu şeylere temas etmiştik. Romanlardan bir tanesini. Bu hafta da o temas ettiğimizle alakalı zaman ölçüsünde biraz girelim istiyorum o romanı. Hem şiirlere bir ara vermiş oluruz bu şekilde. Hem de bu anlamda farklı bir bakış açısını da ifade etmiş oluruz diye düşünüyorum.
Tabii ki hocam, buyurun.
Ben bu şiirlerimiz yine bizim kenarda, elimizin altında dursun.
Önümüzdeki programlarda olursa, yine o lezzetleri dinleyicilerimize paylaşmaya devam
oradan
ederiz.
Oradan gireriz. Hatta zamanımız olursa bugün de girebiliriz. Yani geçen hafta en son Enis Behiç Kor Yürek'te kalmıştık. Onun Tuna ile alakalı şiirlerinde kaldık. Yine
siz nasıl isterseniz yeterse, hocam, tabii ki zamanımızın yettiği ölçüde şiirlerden, romanlardan, içinizden geçen güzelliklerden hepsinden bahsedebiliriz.
O zaman programın süresini uzatacaksınız. Sayın yapımcılardan talep edelim. Yok, o kadar tabii sınırlı olduğunu biliyorum.
Hadi zaten hocam olmayı. Bizim şansımız bu programımızın, bu bölümümüzün her hafta dinleyicilerimize ulaşıyor olması. O yüzden onlar böyle sanki bir radyo tiyatrosu tadında, bir arkası yarın kuşağı tadında dinliyorlar aslında bu bölümü.
Tamam, ne güzel. O zaman bugün sizin de temin söylediğiniz gibi romandan girelim. Şöyle söyleyeyim, romandan girmezden önce şunun da altını çizmek lazım. Bilenler mutlaka bilir. Tuna'ya olan bu sevdamızın arkasında aslında Rumeli'de kurduğumuz medeniyete, o topraklarda ortaya koyduğumuz 600 yıllık bir arada yaşama kültürüne olan hasretimiz, evet, söz konusu. Oradaki hayata olan hasretimiz söz konusu. Bilenler için tekrarlamış olalım. Ola ki bilmeyenler de vardır. Rumeli'nin bizim için ifade ettiği anlam da sadece bir toprak parçası değil. Bakın, Rumeli'de 1350'lerin başında Rumeli'ye çıktığımız zaman o ilk adımı atan Süleyman Şah'ın kabri var. Nerede? Bolayır'da. Hemen Tekirdağ'a bağlı küçük bir kasaba. Hemen Çimpe Kalesi'nin yanı başında Süleyman Şah'ın, Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah'ın kabri var. Beni buraya gömün diye özellikle tavsiyesi üzerine bir kabri var. Rumeli olarak diyoruz orayı da. Bir de Rumeli'de biri Kosova Gazi Mestan Ovası'nda Sultan Murat Hüdavendigâr'ın yüreği var. Biliyorsunuz şehit olup orada Kosova, 1. Kosova Savaşı'ndan sonra iç organları oraya defnedilmiştir. Yine iç organları, yani yürek diyelim biz ona, yüreği Rumeli toprağına ekilmiş olan bir diğer kişi de Muhteşem Süleyman olarak bakılların adlandırdığı, bizim ise Kanuni Sultan Süleyman olarak adlandırdığımız 1. Süleyman'ın o topraklarda yine aynı şekilde yüreği var. Dolayısıyla Tuna bizim o topraklara ektiğimiz bu yüreklerden, yürek alarak, bu gönüllerden gönül alarak akıyor. Geçen programda söyledik, tekrarlamaktan da kaçınıyorum ama bütün bu ayrı kalmaya, bütün bu hasrete, bütün bu gurbete rağmen diyor ya Yahya Kemal, bizim diyar olarak kaldı ta kıyamete dek. Her şeye rağmen bizim diyar olarak kalacak ta kıyamete dek. Evet. Rumeli de bununla birlikte sizin inşallah şahsen de gördüğünüz günleri görmüş oluruz. Orada yaşayacaksınız bunun. Kesin bir hüzün söz konusu. Hani İlmi Yavuz'un çok güzel bir şiiri var. Şiirin başında ve sonunda bu ifadeler var. Hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız, diyor ya İlmi Yavuz Hoca. İşte Rumeli'de belki de Rumeli'ye en çok yakışan hüzün. Hele hele son 50 yılda, son 100 yılda hüzün daha derin, daha kallavi bir şekilde kendini hissettiriyor. Bugün şiirlere bir nefes ara verip Halide Alptekin'in geçen haftaki programda çok kısa bahsettiğim bir romanından söz etmek istiyorum. Tuna en azından ismiyle ve yaşandığı bölgenin, romanda adı geçen bölgenin büyük bir kısmı Tuna kenarında, Tuna kıyısında, Silistre'de geçtiği için bu romandan söz etmek istiyorum. Biraz da bizim hikayemizi anlatıyor roman. Halide Alptekin'in bu romanı İtik Hazine yayınlarından çıkmış 2012 yılında. İsmi Ağlama Tuna. Çok ilginç. Geçen hafta çok az bahsettim. Çok tekrardan kaçınmak istiyorum. Fuat Köprülü Hoca'nın, Fuat Köprülü'nün Akıncı Türküleri isimli şiirinde Söğüt Dalları'nda hasta serçeler eski akın destanını heceler. Tuna ağlıyormuş bazı geceler. Göğsünde kefensiz şehitler varmış. Dizelerinden mülhem bir başlık, kitabın başlığı Ağlama Tuna. tuna ağlıyormuş bazı gecelere muhtemelen bir çağrı, bir ilham olduğunu düşünüyorum. Ama kitabın adı her ne kadar Fuat Köprülü'nün bu dizelerinden isim olarak ilham almış olsa da kitabın gerek boyutu, gerek içeriği, gerek anlattığı, gerek verdiği mesaj bir şiirin dizelerinden çok güzel bir şiir olsa bile, Fuat Köprülü'nün bir şiiri olsa bile o şiirin dizelerinden çok çok daha büyük, çok çok daha etkin bir durumda mutlaka okunması gerekir diye düşünüyorum. Ve ayrıca bahsetmeyi düşündüğümüz bir başka roman var. Onu da önümüzdeki hafta için şimdiden perçinlemiş olalım. Hı hı. Edirneli hemşerimiz Keşanlı Safiye Erol'un meşhur Ciğerdelen'i var. Ciğerdelen'i de önümüzdeki hafta zamanımız olursa anlatmayı düşünüyoruz, tabii, söylemeyi tabii. düşünüyoruz. Ciğerdelen de biliyorsunuz bizim Estergon Kalesi'nin tam karşısında, şimdiki Slovakya topraklarında olan bir kalemiz. Bizi oradan atmak için çok uğraşmışlar ve kesintilerle birlikte yaklaşık 150 yıla yakın bir tarih diliminde Ciğerdelen'de Ciğerdelen Kalesi'ni kullanmışız. Bugün Ciğerdelen Kalesi hala dindik ayakta. Biz şimdi Halide Aktekin'in romanına dönelim. Roman aslında Balkan Harbi ve ona bağlı oluşan göçlerde yaşananlar üzerine kurgulanmış. Bununla beraber romanda ele alınan gerek göç öncesinde gerek göç esnasında yaşananlar, Rumeli'de kurduğumuz medeniyetin paradigmalarının anlaşılması bakımından son derece önemli. Ağlama Tuna romanı yansıtıcı kahraman olarak Abdullah Efendi etrafında şekillenmiş. Roman Abdullah Efendi'nin yaşam şekli ve konuşmaları üzerinden şekillenerek devam etmiş. Uzun uzun roman anlatmayacağım. Çok kısa kısa geçiyorum ama önemli yerlerimin mutlaka bilinmesi lazım ki tabii. dinleyenlerimizde bir heyecan uyandıralım da roman okunsun. Romanda Abdullah Efendi kendini koca dede olarak vasıflandırmakta ve bir bilge kişilik olarak ortaya konmakta. Dolayısıyla yazarın ifade etmek istediği bütün mesajlar da bu Abdullah Efendi'nin dilinden, gönlünden verilmekte. Roman Tuna boyu şehirlerimizden, az önce de bahsettik programın açılışında, Silifre'de yaşananları anlatıyor. Silifre'de oğlu Yunus ile birlikte yaşayan Abdullah Efendi'den onun etrafında kurgulanmış. Abdullah Efendi birinci nesil, oğlu Yunus, Yunus'un oğlu Hasan, onun oğlu ve böyle devam eden dört nesli Balkan orijinli, dört nesli bir şekilde tam olmasa bile ele almış bir roman. Yunus, oğlu Yunus'la birlikte Silistre'de yaşayan Abdullah Efendi'nin bir torunu daha sonra Silistre'den Üsküp'e geçer, Üsküp'te yaşar. Üsküp'ten tekrar kızına birilerinin, o zamanki çetelerden birinin musallat olması nedeniyle tekrar Silistre'ye döner. Romanın bir boyutunda bu var. Geçen hafta söyledik ama bunu da tekrar söyleyelim. Romanda Abdullah Efendi yansıtıcı kahraman olarak şu dizeleri, şu ifadeleri çarpıcıdır. Unutmayın der Abdullah Efendi romanda. Unutmayın elbet. Bir koca Balkanlı dedemiz vardı bu Rumeli'nde değil. Hatta bir değil, milyonlarca koca Balkanlı dedelerimiz yaşadı bu topraklarda diye hayırla yad edin. Rahmet okuyun geçmişimize inşallah diye bir talebi var. Buradaki önemli olan husus şu Sezin Hanım, Abdullah Efendi bu talebiyle, unutulmamak talebiyle aslında kendinin unutulmaması derdinde değil. İnsan piri fani, bugün var yarın yok, elbette unutulacak. Ama Abdullah Efendi'nin şahsında unutmayın talebi bizim oradaki varlığımız, bizim oradaki tarihimiz, bizim orada yaşadığımız günler ve bizim orada yaşanmışlığımızın unutulmamasını istiyor. Çok spesifiktir. Çok da severim. Derler ki insan öldüğü zaman gerçekten ölmüş sayılmaz. Ama sevenleri tarafından unutulduğu yani, zaman işte o zaman evet. gerçekten ölmüştür. İşte Abdullah Efendi de öyle bir unutmayı istemediği için söylüyor. Bir de bir başka olay, bu günkü programın başından beri birkaç kez ifade ettim. tekrarlamakta fayda var. Romanda öne çıkan bir diğer husus bu. Abdullah Efendi gibi numune-i intisal dediğimiz çevresine örnek olacak bir Müslüman o bölgedeki gayrimüslimlerle de ilişki içinde, diyalog halinde ve bu diyalog birlikte yaşam kültürünün günümüz dünyasında ulaştığı seviyenin çok çok üzerinde. Vasil Efendi diye biriyle diyaloğu var. İlginçtir. Bu Vasil Efendi ile Abdullah Efendi arasındaki diyalogda gelinen nokta şudur. Bu iki insan, iki sembol insan en zor zamanlarında, en kritik zamanlarında en değerli eşyalarını birbirlerine emanet edecek kadar birbirlerine bağlılar, birbirlerine yakınlar. Romanın devamında işte bir şekilde torunun kızına bir çete mensubunun musallat olması üzerine Abdullah Efendi göç kararı alır. Silistre'den ana vatana doğru bir göçe çıkacaktır. Bu haberi alan az önce bahsettiğim Vasil Efendi'nin kelimeleri, Vasil Efendi'nin dilinden söylenen kelimeler de ibretliktir. Şöyle, çok üzüldüm Abdullah Efendi dedem. Hem de çok üzüldüm. Siz buradan göçerseniz Silistre öksüz kalacak. Tuna ağlayacak. Balkanlar un ufak olacak. Eski heybetini kaybedecek. Ve ben yanından her geçişimde çağıldayan Gür Nehri'nin hüznüne ortak olacağım. Ve ortak olacak ve ağla Tuna ağla diyeceğim. Diyerek üzüntüsünü ifade eder. Romanındaki başlığın ismin bir diğer kaynağı Ağla Tuna ve romanın sonunda Abdullah Efendi'nin sözleriyle vücut bulan Tuna'nın ağlaması ifadeleridir. Özellikle göç kararından sonra göçte yaşananlar, göçten önce yaşananlar, göç esnasında yaşananlar gerçekten Mustafa Akitler'in Selanik'ten Edirne'ye İnsan Ziyanlığı adı altında kitabında yazdığı gibi insan ziyanlığıdır. Başlı başına bir dramdır. Çünkü göç esnasında göç edenlere saldırılar yapılmakta, hatta bunların bir kısmı ölümle sonuçlanmakta ve ne gariptir ki göç edenler o ölen saldırılarda ölen yakınlarını yol kenarlarına birer hüzün kabristanı olarak defnederek yollarına devam etmektedirler. O Halet-i Umiye'yi anlatmak için kitapta çok güzel şeyler bu anlamda bunun üzerinde durulmuş. Romanın en çarpıcı tarafı şudur. Abdullah Efendi 9 kişiyle başladığı göçe maalesef kendisiyle beraber bir kişi yani toplam 2 kişiyle sonuçlandırır. Edirne'ye gelirler Silistre'den. Bakın Silistre'den Edirne'ye arabayla gelmek bile bugünkü koşullarda ortalama 100-150 kilometre saatte hız yapan bir arabayla gelmek bile çok büyük bir eziyet iken o insanlar kanı arabalarıyla gelmişler. Edirne'ye gelirler, Balkan Harbi'ndedir. Edirne de çok perişan vaziyettedir. Burada tutunamayıp İstanbul'a doğru devam ederler. Bu romanın belki de ruhu, romanın belki de özü bu göçün sonunda Abdullah Efendi'nin iki kişi kalarak sonuçlandırdığı bu göçün sonunda söylediği sözlerdir ki bu sözler okurun yüreğine inen sıcak kurşun gibidir. Onları da izin verirseniz söylemek istiyorum. Şöyle der Abdullah Efendi romanın sonunda Akıncı Beylerin atlarını suladığı Tunam, benim nehrim, ovasında kuzularımın oynaştığı, üzerinden geçit veren yolların aşıldığı Balkanım, bitmeyen sevdam benim, ağla Tuna, arkamdan ağla koca dedeye, toprağının öz sahibi şimdi nerededir diye. Ağla Tunam, arkamdan ağla.
Ah, İşte hocam, böyle. Çok duygusal gerçekten. Hani Tuna tıpkı sizin ifade ettiğiniz gibi hem o suyu gerçekten akıtmasıyla ama aynı zamanda o su dertleri de akıtıyor, sıkıntıları da akıtıyor ve gözyaşlarına boğulmuş. Gerçekten tıpkı bir insanın gözyaşları gibi gözyaşlarını da akıtıyor. Hem güzelliklerden bahsediyoruz Tuna ile ilgili ama böyle hüzünlü kısımlarından bahsedince de gerçekten çok duygulanıyorum. Sizin evet. de ifade ettiğiniz gibi inşallah o topraklara gerçekten basmak ve o ecdadımızın o topraklarda bıraktığı o yürekleri yeniden yeşertmek temennisi de değerli hocam.
Çok bu bölümü güzel
yavaş yavaş sonlandıralım sizinle birlikte.
Hemen hemen toparladık zaten. Çok teşekkür ederim. İnşallah ben özellikle yürek kısmının üzerinde duruyorum. Evet, evet. Bugün eğer o topraklarda varlığımız söz konusuysa emin olun orada yüreğini bırakan insanların kimmetliğidir. Kaldı ki orada yüreğini bırakan insanlar sadece bu iki sultandan ibaret değil. Evet. Sonrasında sayısız vezir, sayısız paşayı o topraklarda saklamışız ve onlar şu an oraların bekçisi. Eğer izniniz olursa şöyle toparlayalım. Yahya Kemal Beyatlı'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki nüfus sayımında sadece yaşayanların sayılması ne kadar hüzün verici, ne kadar eksik. Oysa mutlaka mezar taşlarının da sayılması lazım. Aynı fikirdeyim. Balkanlarla alakalı bir nüfus sayımında mutlaka o topraklarda toprağın üstündekiler kadar toprağın altındakilerin de sayılması gerekir diye düşünüyorum. Onlar bizim oradaki tapularımız, oradaki tapu senetlerimizdir diye inanıyorum.
Evet, nice yürekler var. O yürekler de inşallah bizim yüreğimizde hep yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Biz de sizin vesilenizle sevgili dinleyicilerimizle o yürekleri bir kez daha buluşturuyoruz değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz sesinize.
İnşallah. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız Tuna Boyundan köşemizde bizlerle birlikteydi. Tuna'ya yazılan şiirleri konuşuyorduk geçen haftadan itibaren. Bu haftadan itibaren de yine romanlar ve şiirlerle söyleşimize devam ettik. Önümüzdeki haftalarda yine romanlarla devam edeceğiz Tuna Boyundan'a. Şimdi bir müzik arası, hemen sonrasında Söz Uçar köşemizle Güne Bakan sürecek.
Türk'ün seferi Alpaslan'dır bu seferin neferi. Alazgürt'ten başlar Türk'ün seferi Alpaslan'dır bu seferin neferi. Şanlı Ağustos'un şanlı zaferi. Malazgirt'le Anadolu şahlandı. Malazgirt'le Türkistan kanatlandı. Malazgirt'le Anadolu şahlandı. Malazgirt'le Türkistan kanatlandı. Önde yalın genç alperenler, gözünü kırpmadan cenge girenler. Önde yalın kılıç genç alperenler, gözünü kırpmadan cenge girenler. Yanda aksakallı bilge erenler. Yanda aksakallı. Malazgirt'le Anadolu şahlandı. Malazgirt'le Türkistan kanatlandı. Malazgirt'le Anadolu şahlandı. Malazgirt'le Türkistan kanatlandı. Ma günü bin yer açıldı kapısı Anadolu'nun. Aslında 1071 yılının açıldı kapısı Anadolu'nun. Seccadesi oldu Allah yolunu. Seccadesi oldu Allah yolunu. Malazgirt'te Anadolu şahlandı. Malazgirt'ten Türk İslam kanatlandı. Malazgirt'ten Anadolu şahlandı. Malazgirt'ten Türk İslam kanatlandı. Malazgirt'ten Anadolu şahlandı. Malazgirt'ten Türk İslam kanatlandı.
Söz Uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Söz Uçar köşemizde telefon hattımızın diğer ucunda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı, yazar Profesör Doktor Mustafa Arıcan var. Sayın Arıcan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sevin Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, bu yıl 950. yıl dönümünü kutluyoruz Malazgirt Zaferi'nin. Ve bu şanlı, bu kutlu zaferi değerli hocamızla hem bir kez daha biz de stüdyomuzda kutlamak, hem de onun 950. yılı anısına yazdığı Malazgirt Günlükleri kitabını sizlere hatırlatmak ve bu kitabın ne kadar önemli noktalara parmak bastığını, dokunduğunu hissettirmek adına değerli hocamızla konuşacağız şimdi. Sayın Arıcan, öncelikle tabii ki zaferimiz kutlu mutlu olsun. Nice nice 950 bin yıllara dileyelim. Biz ilkokuldan beri Malazgirt zaferi deyince hep o ezber cümleyi söyledik durduk aslında. Türklerin kapıları, Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Çoğu zaman bilinçli olarak söyledik, çoğu zaman bilinçsiz olarak söyledik ama söyledik ve bu yaşımıza geldik. Hala o cümle hep zihinlerimizde, hep kulaklarımızda. Neden bu cümle böylesine öğretildi bize, hatta şimdi öğretiliyor çocuklarımıza? Türklerin kapıları, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması ne anlama geliyor?
Evet, şimdi aslında bu 950. yılın oraya söyledi, sorduğunuz soruya geleceğim ama önce bunu belirtmek lazım.
Buyurun,
950.
buyurun.
Yıl çok önemli. Çünkü 1000. yılına 50 yıl kaldığı, evet, anlamına geliyor. Yani 1000 yıldan beri bir coğrafyada çok önemli etkiler ve akisler bırakmış olan ve üzerinden 950 yıl geçmesine rağmen halen çok güçlü bir biçimde insanların hem hafızasında yer alan hem de bütün bu coğrafyanın sosyal, siyasal, işte ekonomik, hatta belli ölçüde işte kültürel, sosyolojik diyebileceğimiz etkilerini de halen bizim yaşamaya devam ettiğimiz bir olay. Özellikle son 10 yıldır da çok ciddi ölçüde adeta yeniden keşfedildi. Bu bakımdan 950. yılın çok önemli olduğunu düşünüyorum. 900. yıl da çok önemli bir şekilde kutlandı aslında. 1971 yılında bütün Türkiye çapında çok büyük kutlamalar yapılmıştı o zaman. Büyük yarışmalar yapıldı. Malazgirt'te işte ciddi bir takım yatırımlar yapıldı. Hatta bugün böyle Malazgirt Anıtı diye bilinen o 42 metre yüksekliğindeki, evet, kapı metaforunu simgeleyen bir anıt vardır. O anıtın da o 1971 yılına yetiştirilmek üzere inşa edilmeye çalışıldığını, yetişmediğini falan ama o amaçla yani yapıldığını biliyoruz. Bir anlamda savaşın sahip olduğu önem aslında eskiden beri bizim farkında olduğumuz bir şey.
Ama sanki daha bir coşkuyla kutlamaya başladık değil mi son yıllarda? Ben
tabii
o coşkuyu hissediyorum.
Coşkuyla, kesinlikle. Kesinlikle daha bir coşkuyla kutlamaya başladık. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi belki de İşte bu 80'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde maalesef çok böyle etkili olan ve bir takım güvenlik sorunlarına neden olan işte terörün yarattığı ortam, evet, dolayısıyla, evet, bizim bazı tarihi değerlerimize odaklanamamamız. Çünkü her zaman öncelikli olarak güvenliğin sağlanması gerekir. Fakat son yıllarda artık hem terörün bitme noktasına gelmiş olması hem de belki de daha önemlisi şu, artık Türkiye'nin kendisini keşfetmeye başlaması, kendi köklerini, kendi tarihsel mirasını çok daha sağlıklı bir biçimde artık kavramaya başlaması sonucunda son yıllarda çok yoğun ve coşkulu bir şekilde bu kutlamaları yapmaya başladık. Bundan çok memnunum. Olağanüstü bir şey bu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunun devam edeceğini umuyorum. Hatta işte 1000. yılına gelindiği zaman savaşın işte 2071 yılında belki de bambaşka bir dünya, bambaşka bir Türkiye olacak ve o Türkiye'de de Malazgirt'in çok önemli bir yeri olacak diye düşünüyorum. Hatta kitabımda o döneme ilişkin bir tasavvur da var. Okuyanlarımız onu göreceklerdir.
Evet.
Buradan kapı meselesine gelecek evet. olursak, şimdi aslında böyle sanki biraz klişeymiş gibi geliyor. Yani Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı ifadesi.
Yani çocuklar ilk başta anlayamayabiliyor. Yani hani bir ilkokul çocuğu bu cümleyi kurduğunda nasıl Anadolu'nun kapısı mı var? Askerler o kapıdan mı geçti? Sultan Alparslan bu kapıdan geçip Roman Diyojen'i yendi. Yani dediğiniz gibi aslında bir metafor var ama algıda bir farklı bir duygu var, farklı bir anlam var. Belki çocuklara evet. bunu mu anlatmak lazım?
Tabii kesinlikle. Bu aslında bunun iki anlamı var, onu söyleyelim. Birincisi fiziksel bir anlamı var. Fiziksel anlamı şu, gerçekten de Malazgirt yani o Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan o bölgeden Anadolu'ya girişin kapısı aslında.
Evet.
Yani Malazgirt Savaşı'nın orada gerçekleşmiş olması da tesadüf değil.
Değil
Batı'dan
değil mi?
Batı'dan gelen evet. yollar işte Erzurum üzerinden Malazgirt'e gelir, oradan Van Gölü havzasından işte İran'a geçer, Azerbaycan'a geçer ya da daha aşağı iner, Suriye'ye, Irak'a falan iner, Güneydoğu Anadolu'ya iner vesaire. Aslında Anadolu'nun gerçek anlamda coğrafi olarak da kapısıdır Malazgirt, onu söylemek lazım. Fakat bundan daha da önemlisi Malazgirt'in kapı olarak bizim için önemi şu. Malazgirt zaferinden önce Türkler Anadolu'ya tabii ki seferler ve akınlar düzenliyor olmalarına rağmen bu akınlar kalıcı değildi. Yani geliyorlardı sonra geri dönüyorlardı bir takım işte seferlerin ardından. Fakat Malazgirt zaferiyle birlikte artık Anadolu Türk yerleşimine açıldı. Sistematik bir biçimde. Dolayısıyla savaştan sonra artık Türkler buraya geldiklerinde, Müslümanlar buraya geldiklerinde artık askeri sefer amacıyla değil,
aileleriyle
beraber, kültürleriyle
evet.
beraber, evleriyle beraber, batlarıyla beraber, türküleriyle beraber artık gelmeye başladılar. Ve Malazgirt Zaferi'nden sonraki süreçte Anadolu'nun yaşadığı dönüşüm açısından baktığımız zaman da o 1071 tarihinin Malazgirt Zaferi'nin de gerçek anlamda metaforik olarak bir kapı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Malazgirt Savaşı'ndan önce mesela Müslümanlar uzun süre boyunca Emeviler, Abbasiler dönemlerinde Bizanslılarla asırlardır devam eden mücadelelere rağmen bugünkü Mezopotamya'nın belli bir bölümünden batıya geçememişlerdi. Fakat Malazgirt Savaşı'ndan sonra hemen 10 yıl içerisinde Türklerin, Müslümanların Anadolu'nun en batısına kadar geldiklerini
evet.
ve 1070'li yılların sonunda İznik'te Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurduklarını biliyoruz ki bu anlamda aslında o kapının ne kadar da önemli olduğunu, o kapıdan geçebilmiş olmanın sonraki aşamada ne tür yolları Türklerin ve Müslümanların önünde açtığını gösterir diye düşünüyorum.
Evet, değerli hocam siz uzun zamandır aslında Malazgirt üzerine çalışıyorsunuz. Hani bu yalnızca Malazgirt günlükleri kitabı değil elbette. Öncesinde Malazgirt Zaferi, Selçuklular, Malazgirt 1071 Kıyametin ilk günü gibi farklı kitaplarınız da var. Ve Selçukluları çok daha derinden inceleme şansına sahip oldunuz. Selçukluların Malazgirt'ten geçebilme, o kapıdan geçebilme başarısını neye bağlıyorsunuz?
Selçukluların aslında Malazgirt'ten geçebilme başarısı bir anlamda şunu söylemek lazım. Tarihin belli dönemlerinde belli bir takım şartların olgunlaşması sonucunda belli bir takım topluluklar ortaya çıkar. Bu topluluklar eğer yeterli güce, kuvvete, istikrara ve vizyona sahiplerse bir şekilde tarihte kalıcı izler bırakırlar.
Evet.
Dolayısıyla biz Selçukluların böyle bir topluluk olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 11. yüzyılın başlarında İran ve Türkistan coğrafyasında Gazneliler, Samaniler, Karahanlılar gibi çok büyük devletlerin arasında bir süre varlık mücadelesi verdikten sonra hızlı bir biçimde İslam dünyasına özellikle entegre olarak ve bir süre sonra da İslam dünyasının hamisi konumuna yükselerek çok ciddi bir ivme yakalamıştır Selçuklular. Ve Selçuklu öncesi dönemde İslam dünyasında Şii ve Sünni çatışmalar ve mücadeleler dolayısıyla Sünni İslam anlayışı ve Sünni İslam anlayışını temsil eden Abbasi hilafeti de böyle közülmenin arifesinde olduğundan dolayı bir anlamda Selçuklularla birlikte geleneksel o İslam siyaset anlayışına, Sünni İslam siyaset anlayışına bir Türk aşısı yapılmıştır. Ve bu aşı tutmuştur çok başarılı bir şekilde. Bunun tutmasıyla birlikte daha önceden mevcut olan bir sosyo-kültürel miras, Selçukluların katılımı ve eklemlenmesiyle ve o desteklemeleriyle bir anlamda onun koruyucu gücü haline gelmeleriyle birlikte tekrar daha önce olduğu gibi büyük ve hızlı bir ivme yakalamıştır. Bu bakımdan biz Selçukluların yükselişinin aslında o Türklerin geleneksel siyaset ve askeri anlayışıyla İslam'ın o kültürel ve sosyo-kültürel birikimin birleşmesi sonucu ortaya çıkan yeni bir tarihsel atılım olduğunu söyleyebiliriz. Selçuklular İslam dünyasına, ki Selçuklular çok fazla zaman olmamıştır onların Müslüman olmaları ve Sünni İslam üzerinden İslam diniyle temas kurdukları için çok kısa süre içerisinde İslam dünyasıyla bütünleşebilmiş ve İslam dünyasının geleceğine ilişkin büyük bir vizyon ortaya koyabilmiş ve bu çerçevede İslam dünyasını temsilen Malazgirt'te Doğu Roma İmparatorluğu'nun karşısına çıkabilmişlerdir. Ki bu sürecin aslında ne kadar sağlıklı olduğunu, yani Selçukluların o süreci ne kadar sağlıklı bir biçimde başarıya ulaştırdıklarını, savaşta elde edilen zafer ve savaş sonrasında yaşananlar da çok net bir biçimde gösteriyor zaten.
Evet. Sayın Alican, şimdi sizin bu son kitabınızı da konuşalım tabii, süremizi de çok aşmayacak şekilde. Günlükler ismini neden kullanmayı tercih ettiniz? Hani Malazgirt'i anlattığınız diğer kitaplarınızdan az önce bahsettim sevgili dinleyicilerimiz, ama bu seferki Malazgirt günlükleri. Ve hatta ilk hikayenizde, ilk öykünüzde bir yer tespitiyle ilgili bir projeden bahsediyorsunuz. Malazgirt Zaferi projesinden. Biraz dinleyicilerimize hem bu projeyi hem de bu kitabı, günlükler, özellikle günlükler adıyla bu kitabı yazma amacınızdan bahseder misiniz?
Evet. Şimdi aslında böyle belli bir zamandan beri, belki de 20 yıldır, 30 yıldır diyebiliriz. Belki daha eskisine de, eskimiz döneme kadar da gidebiliriz. Özellikle Malazgirt Savaşı'nın Malazgirt'in tam olarak neresinde olduğuna ilişkin bir takım tartışmalar var. Tarihçiler arasında vardı. Ve bu tartışmalar çerçevesinde biz Selçuklu tarihçiler arasında her zaman konuşulan bir şey vardı. Bir proje yapıp bu savaşın tam olarak nerede geçtiğini bizim tespit etmemiz lazım. Hani bu sadece Malazgirt Savaşı için geçerli değil. Aynı zamanda mesela Midyakefalon Savaşı için de yapıldı buna benzer bir proje. Buna benzer başka savaşlar için de falan vesaire yapıldı. Dolayısıyla yıllardan beri konuşulan bir projeydi bu. Benim 2018'den sonra birkaç yıl Muş'ta çalıştım. O dönemde bir takım hocalarımızla kurduğumuz irtibatlar sonucunda ve daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özellikle son yıllarda bu Malazgirt Zaferi'nin görkemli bir şekilde kutlanmasına da paralel olarak bu işe önem atfetmesi dolayısıyla biz 2009 sonunda Muğla Tıpkı Koçman Üniversitesi'nden Profesör Doktor Adnan Çevik hocamızın başkanlığında bir araştırma ekibi oluşturduk. Evet. Ve Malazgirt Savaş Alanı'nın tespiti, tarihi ve arkeolojik yüzey araştırması adını taşıyan bir projeye başladık. 2020'nin yaz aylarında ve 2021'in yaz aylarında 2 yıl boyunca yaz mevsiminde biz Malazgirt'teydik ekip olarak. Ki bu ekip çok kalabalık bir ekip.
Evet.
40-50 kişiye varan bir sayısı var.
Ne güzel.
İşte tarihçiler var, işte arkeologlar var, sanat tarihçileri, jeologlar, numizmatikçiler, coğrafyacılar. Aklınıza gelebilecek birçok bilim dalında çalışan birçok bilim adamının, akademisyenin olduğu bir proje. Biz orada 2 yıl boyunca çalıştık. İşte nasipse önümüzdeki yılda yine çalışmaya devam edeceğiz. Ve ben bu süreç içerisinde orada geçirdiğimiz günlerde günlük tuttum. Yani orada yaptığımız çalışmaları kaydettim. Yani işte atıyorum, işte nereye gittik, hangi tepeyi keşfettik, nerede bir mezar bulduk, nerede bir kazı yaptık. İşte atıyorum hangi köydeki hangi ihtiyarlar hangi hikayeleri anlattılar bize. Malazgirt Savaşı'nın o coğrafyadaki yansımaları neler vesaire. Bütün bunları böyle orada duydukça, gördükçe, öğrendikçe not ettim. Defterime bir günlük tuttum. Ve daha sonra bu günlükteki bilgiler yoğunlaşmaya başlayınca da bunun artık bir kitaba dönüşmesi gerektiği kanaati hasıl oldu. Ve daha sonra hem savaşın hikayesiyle harmanlayarak hem de orada bizim öğrendiklerimizi bir araya getirerek hem bizim bugün Malazgirt'te yaşadıklarımızı son birkaç yıldır hem de 1000 yıl önce, 950 yıl önce orada yaşanmış olan savaşı bir şekilde o savaşın bilgisini harmanlayarak bu şekilde hem tarihi dönemi anlatan hem bugünü anlatan hem o gün yaşananların bugüne yansımalarını anlatmaya çalışan böyle okuma zevki de olan bir anlamda diğer kitaplarımızdan da farklı olan, daha önce sizin de dediğiniz gibi iki tane benim Malazgirt'le ilgili kitaplarım da çıkmıştı. Onlar daha ziyade akademik niteliğe sahipti ve tarih kitaplarıydı onlar. Bu kitapta biraz o tarihi, tabii ki tarihi de anlatalım ama esas itibariyle bu tarihin bugün yaşanan biçimine de odaklanalım. Yani bu tarih atıyorum işte Örenşar köyündeki işte Ahmet Efendi'nin, Mehmet Dede'nin işte ya da Melisa'nın zihnine nasıl yansıyor? Hmm. Onlar bu savaşı nasıl görüyorlar? O savaşın etkilerini bugün nasıl hissediyorlar gibi bir anlamda bu soruların peşine düşen, bu tarihin yaşanma biçimini de kavramaya çalışan bir çabanın bir ürünüydü. Bu bir anlamda da şey oldu. Aslında Malazgirt dediğimiz zaman böyle uzaklarda bir yerde işte Doğu Anadolu'nun bir kasabası, kimsenin işte neresi olduğunu bilmediği.
Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür demediğimiz. Evet.
Evet böyle bir yer. Bu kitapta biraz da biz onu ortaya koyduk. Evet. Malazgirt'in sokakları, surları, işte şehirde yaşayan insanlar, oradaki binalar, yaşayan kültür, işte yemekler, insanlar arasında anlatılan efsaneler, onların gündelik yaşamları, Malazgirt'in köyleri vesaire. Hani bir anlamda okuyucu hem savaşı görsün hem de o savaş neden burada oldu onu görsün, hem de savaşın meydana geldiği bu Malazgirt nasıl bir yer onu görsün, onu anlatın ve belki de alsın uçak biletini ya da otobüs biletini ya, gitsin Malazgirt'i ziyaret etsin istedik. Bu kitap bütün bu düşüncelerin bir ürünü olarak ortaya çıktı diyebiliriz.
Ah mesela. Sayın Acan, ne iyi etmişsiniz. Süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Ben isterdim ki şu son dakikalarımızda sizin en çok ilginizi çeken o hikayelerden birini dinleyicilerimizle paylaşın. Şöyle bir dakikalık paylaşabileceğiniz bir hikaye de var mı hemen?
Şunu paylaşabilirim.
lütfen. Şöyle en merak şimdi uyandıran.
Biz Malazgirt sokaklarını gezerken Malazgirt şehir mezarlığında, tam böyle merkezdeki mezarlıkta Gümüşhanelilerin, birçok Gümüşhaneli mezarı olduğunu gördük. Yani bir değil, iki değil, böyle 20 tane, 30 tane, 40 tane say bitmiyor. Ve sonra kendi kendine dedik ya, bu kadar Gümüşhanelinin burada ne işi var?
Muş'ta değil mi Malazgirt'te?
Muş'un Malazgirt ilçesinde bu kadar Gümüşhanelinin ne işi var? Sonra işte araştırdık, soruşturduk. Mersem işte 1970'li yılların ortalarına kadar, hatta 80'li yılların başlarına kadar, bu terör hadiselerinin başlangıcına kadar Malazgirt'te çok kozmopolit bir nüfusun olduğunu, işte Artvinlilerin, Gümüşhanelilerin, Erzurumluların, Trabzonluların, Rizelilerin olduğunu, hepsinin kendi yaşadıkları mahallelerin bulunduğunu, çok farklı bir Malazgirt olduğunu bir şekilde öğrendik. O zaman biz hani çok şaşırmıştık. Evet. Dediğimiz gibi aslında savaşın çok ötesinde bambaşka anlamların o topraklarda böyle gömülü olduğunu bize gösteren en önemli olaylardan biriydi bu.
Evet Sayın Acan, çok teşekkür ediyoruz. Son dakikamız olduğu için böyle size hızlı hızlı anlattırdım, onu hissettim ama dinleyicilerimiz de bu küçük hikayeyi bile duymuş olsalar kitabın geri kalanı hakkında o merakı uyandırmışızdır diye düşünüyorum. Sesinize, soluğunuza, yüreğinize sağlık. İyi ki böyle bir kitap yazmışsınız. Hem de tam da 950. yılı anısına. O günlükleri gerçekten ben de her birini ayrı ayrı çok merak ediyorum. Bir de şu da çok önemli, onu da vurgulayıp öyle sizi uğurlamak isterim. Sayın konuğumuzun da sevgili dinleyiciler bahsettiği gibi bir akademik çalışmanın ötesinde aslında tarih severlere, geçmişi merak edenlere de ışık tutacak, geçmişten ışık tutacak eğlenceli bir kitap gibi de görünüyor. İlginizi çekeceğini umduğumuz bir kitap gibi de görünüyor. Emeklerinize, yüreğinize sağlık Sayın Alican. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza
ben
katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum efendim. Davet ettiğiniz için çok sağ olun. İyi günler.
Saygı ve sevgilerle efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı, yazar Profesör Doktor Mustafa Alican Söz Uçar köşemizin konuğuydu. Malazgirt Günlükleri kitabını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın diyoruz. Güne Bakan.